Özgür Piyade ile Hayata Dair.
Özgür Piyade ile Hayata Dair programı başladı sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saat 16:06 dakika geçiyor. Türkiye'nin Sesli Radyosu ve Memleketim FM kanallarında ortak olarak dinliyorsunuz programı. Programı malumunuz Sayın Özgür Piyade hazırladı. Program yapımcınız Nurettin Çetin. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, Memleketim FM kumanda masasında Sergül Doğan ve bendeniz Cem Kırçak. Her zaman olduğu gibi hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki telefon numaralarımızı vereceğiz her program olduğu gibi ve değerli program yapımcımız Özgür Piyade'ye sorularınız olabilir işleyeceğimiz konuyla ilgili olarak ve bu telefon numaralarını çevirmeniz bize ulaşmanız açısından yeterli olacaktır. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Tekrarlamakta yarar var. +90 312 463 34 19 463 34 21. Ve bu arada sosyal medya hesaplarımızda Facebook ve Instagram dahil olmak üzere şu başlığı taşıyor. TRT Hayata Dair sosyal medya hesaplarımız Facebook ve Instagram dahil. Başlık TRT Hayata Dair dedikten sonra bugün işleyeceğimiz hemen konuyu da sizlere aktaralım. Kaygı bozukluğu. Kaygı bozukluğu kavramını belki ilk defa duyan vardır, belki sürekli duyan vardır, belki bu konuyla ilgili büyük sorunları olan değerli dinleyicilerimiz vardır. Biz kaygı bozukluğu konusunu bugün Sayın Özgür Piyade ile enine boyuna masaya yatıracağız. Merhaba efendim, nasılsınız?
Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkürler, eksik olmayın. Şimdi malum kaygı bozukluğu kavramı, bu az önce de vurgulamaya çalıştığım üzere bazı dinleyicilerimizin ezeli derdi olabilir. Bazıları da ilk defa duyuyor olabilir. Öncelikle uygun görürseniz bu kaygı bozukluğu kavramına bir açıklık getirelim. Evet, evet. Nedir? Ne demek istiyorsunuz?
Aslında ilk önce bozukluktan önce kaygıyı tanımlayalım. Çünkü kaygı insani bir duygu. Evet, herkeste olan bir duygu. Negatif bir duygu ama bir noktada da pozitif bir duygu. Aslında kaygıdan önce korku duygusu vardır. Korku bir savunma duygusudur. Kaygı savunma duygusunun biraz daha ileri giden tehlikeli boyutudur. Yani bir başı korku, bir sonu kaygı olarak değerlendiriyoruz. Bozukluk dediğimiz zaman bunun derecesinin kaçması anlamına gelir. O yüzden de kaygıyı biz aslında bir tepki olarak ve insanın kendini savunma mekanizmasının içinde hissettiği duyguyu dışarı aktarım olarak değerlendirebiliriz.
Endişeyle eşdeğer diyebilir miyiz?
Endişe biraz daha alt basamakta.
Kaygı daha üst basamak.
Tabii. Korku insanların tehlikeler karşısında tedbir almasını gerektirir. Yani farz edin dışarıda bir soğuk var. Korkmazsınız ama hastalıktan korktuğunuz için daha sağlıklı yaşamak için önlem alırsınız. Korku biraz daha akıl gerektiren, çocuklar korkuları yoktur. O yüzden de tehlikelere karşı çocuklar daha da dikkatsizdir ve tehlikelerle karşılaşabilirler. Zihinsel anlamda bir problem olan çocuklar ya da gençlerde, onlarda da korku yoktur. O yüzden korku aslında kaygının temel olarak sağlıklı olan kısmı iken kaygı gittikçe negatife giden ve kişiyi esir alan bir duygu. O yüzden de kaygı dediğimiz kısmın bozukluk kısmına geçtiğimiz zaman kişinin günlük hayatını bozan, sorumluluklarını yerine getirme konusunda gerçekten darbe vuran bir durum. Tabii anksiyete bozukluğu olarak da değerlendiriyoruz. Ciddi anlamda tıbbi tedaviler olan bir durumdur. O yüzden de bizim kaygıyı kontrol altında tutmamız ve onun bizi esir almaması için bunu iyi tanımamız lazım. Yani hangi durumlarda biz bunu kaygı olarak değerlendiriyoruz, bunu iyi bilmek lazım.
İsterseniz o konuya bir girelim. Olur. Hangi durumlar?
Evet, şimdi her mesleğin, her işin, her sorumlu yaşa göre getirdikleri görevler ve sorumluluklar vardır. Yani annesiniz, anneyle ilgili bebek dünyaya getirdiğiniz bebekle ilgili durumlar vardır. Bebekle ilgili problemler vardır, sorunlar vardır. Siz durumları sorun olarak algıladığınızda kaygı gelişmeye başlar. Nedir durum? Farz edin bebek ağlayacaktır ve bu ağlamayla ilgili sizin bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Ama siz o durumu birdenbire sorun olarak görürseniz iç dünyanızda aklı kullanmak yerine bu sefer duyguyu kullanmaya başlarsınız. Kaygı gelişir ve çözüme ulaşmanız daha zor olur.
Çok özür dilerim. Şimdi tabii anlam açısından soruyorum. Yani biz onu bu platforma taşıdığımız zaman bu duyguyu aklımıza sık sık da gelmeye başlıyor.
Evet.
Ya bir takıntı gibi bir şey oluyor
evet.
o zaman.
Evet. evet. Aslında insan yaratılış olarak akılla duygu arasındaki dengeyi başardığı kadar başarılıdır. Yani yaratılışta hem akıl vardır hem de duygu vardır. Siz duyguyu aklın kontrolüne verirseniz sorun yoktur ama... aklınızı duygunun kontrolüne verirseniz o zaman akıl yok olur ve o zaman problem başlar. O yüzden insan yaşına göre, eğitimine göre ve neyse sorumlu ona göre aklını kullanmakla yükümlüdür. Yani bu farz edin ki bir hukukçusunuz orada kullanırsınız. Doktorsunuz, öğretmensiniz orada aklınızı kullanırsınız. Akıl dediğiniz sizin o bilgi, beceri, yeterlilik ve o konu üzerindeki sizin söz sahibi olma durumunuzdur. Ama onu yaparken sizin yetişme şeklinizde çocukluktan itibaren biraz daha gençlik dönemine geçtiğinizde ve yetişkinlik döneminde eğer yetişme şeklinizde sorunlu bir yetişmeniz varsa yani aklınızı kullanmak yerine duyguları kullanan bir anne babayla yetişmişseniz ve daha çok olaylara, durumlara daha çok sorun olarak bakan bir aile ortamında yetişmişseniz sizin de hayata bakışınızda olayları değerlendirirken aklı kullanmak değil de orada durumu olarak kaygıyı kullanıyorsunuz duygu olarak. O yüzden de kaygı aslında çıkmaması gereken bir duygu. Dozu sizin iç dünyanızda sizi esir almaması gereken bir duygu. Sizin onun üzerinde hüküm sahibi olmanız gerekiyor.
Çok özür dilerim. Yani şu ana kadar anlattıklarınızdan benim elde ettiğim sonuç şu. Onu da hemen sizinle paylaşayım. Son derece insani bir duygu.
Evet.
Hepimizin taşıdığı bir duygu.
Evet. Evet.
Ama bu üst basamağa taşındığı an tehlikeli bir hal alıyor.
Evet.
Normal duygu olmaktan çıkıyor.
Anladığımız bu. Bozukluk,
bozukluk olarak karşımıza çıkıyor.
Temeli korkudur. Basamak olarak baktığınızda endişe vardır. Endişe olabilir.
Evet.
Endişenin üst boyutuna geldiğiniz zaman kaygı olabilir. Şimdi havalar soğuk. Çocuklarımız için kaygılanabiliriz. Yani üşüyecek mi, üşümeyecek mi diye.
Evet.
Ama bir anne düşünün ki sabahleyin çocuklarla ilgili konuda dışarının soğuk olduğunu bilip kaygı yerine gerekli tedbirleri ve çözümleri aldı. İşte çocuklarını sağlıklı giydirdi.
Hı hı.
Beslenmelerine dikkat etti. Hava durumuna göre bir düzen hazırladı.
Evet.
Böyle bir durumda anne çocukları okuluna gönderdiğinde bununla ilgili kaygı duymaması gerekiyor. Çünkü üstüne düşeni yaptı o noktada.
Tabii.
Kaygının bozukluk kısmına geçme dediğimiz kısımda annenin okula gittiğini, çocukları teneffüste kontrol ettiğini, sırtının terine sürekli baktığını veya çocuklar hava çok soğuk diye okula göndermediğini düşünelim. Burada artık anne bir durumu problem boyutunu aşmıştır, sorun boyutuna getirmiştir ve artık bu sorun boyutundan sonra çözümü kaybetmiştir. Bu haliyle de karşıdakine de zarar vermeye başlamıştır. Veya bir sağlık probleminiz var, yani başınız ağrıdı ve mideniz bulandı. Bu size birçok şeyi düşündürebilir. Yani birçok hastalıkla ilgili belirtileri bildiğimiz kadarıyla anlayabiliriz. Ama siz bu belirtileri kötü bir şeyle bağlantı kurmadan kalkıp doktora gittiniz. Doktor size bunun bir üşütme olduğunu söyledi. Sorun yok o noktada. Ama siz doktora gidene kadar veya siz evde kendinize bir teşhis koyarak eğer kaygılı bir yapınız varsa bunu birçok şeyle bağlantı kurup sanki o olayı yaşıyormuş gibi iş dünyanızda bir tedirginlik yaşatabilirsiniz. Aslında bozukluk dediğimiz kısım çok tehlikeli bir kısım. Yani mikrop kapabilirim korkusundan tutun da başaramayacağım korkusundan tutun da bu korkunun kaygı kısmı hayatını devam ettirmekte, mesleğini yapmakta, anne baba olmakta veya araba kullanmakta veya yurt dışına çıkmakta, evini terk etmekte, başka mekanlarda bulunmakta, evin dışına çıkmakta gibi birçok noktada kişinin bu kaygılı yapısının hakim olduğunu ve kişinin bu yapıdan dolayı hayatını zorlaştırdığını çok rahat görebiliyoruz.
O zaman hayatın kalitesi de otomatikman ortadan kalkmış oluyor ve ıstırap yani bunu yaşayan, çeken insan için ıstırap haline dönüşüyor.
Ve çok da var, çok fazla da var. Nedeni şu, insanlar bilgileri öğrendikçe o bilgiler kişide eğer çok içsel hale gelmemişse, yani kişi o bilgiyi kullanmayı başaramamışsa, o bilgi yarım bilgiyle maalesef korku kısmı da onun üstüne geldiği zaman kişi o bilgiyle korktuğu şeyin üstesinden gelemediği zaman bu sefer kaygı başlıyor. Yani farz edin diyorsun işte bir domuz gribi var deniyor.
Hı-hı.
Başlıyorsunuz siz artık domuz gribinin ne olduğunu bilmiyorsunuz ama bir belirtiler duyuyorsunuz. Sizi yakalanmamak için tedbirler almaya başlıyorsunuz. tedbir başka ama domuz gribi olacağım korkusundan dolayı birçok noktadan kaçmak veya sürekli beslenmenize veya bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için daha detay sınırı olmayan bir hayat işine girmek sizin o anki hayatınız neyse onunla sekteye vuracaktır.
Şimdi tabii korku daha üst basamak da fobilerle kaygı arasındaki ince çizgi nedir desem?
Fobiler dediğimiz korkuların hastalıklı boyutudur. Kaygı hastalıklı kısmı da var, hastalıksız kısmı da var. Yani zaman zaman kaygı korkuya düşer, endişeye düşer. Ya, zaman zaman da anksiyeteye kadar gider.
İki kavram birbirine geçebilir mi zamanla?
Tabii şimdi duygular derken negatif duyguların içinde mesela öfkenin içinde de kaygı vardır. Çünkü bir şeyi kaygılanmışsınızdır. Onu çözemediğiniz için öfkelenirsiniz. Yani farz edelim ki biz programa girdik. Gecikme olsa bir kaygı duyarız bunda ve bize bu gecikmeyi kim yaşattıysa ona karşı bir öfke duyabiliriz o noktada.
Çünkü, ama bu doğal bir şeydir.
Tabii
yani
ama
bu hastalıklı bir şey değil. Ama içimizde bunu sürekli hale getirirsek.
Ama gün içinde eğer siz hayatınızla ilgili noktalarda çözümsel anlamda dıştan gelecek tehlikeleri koruyabilecek güçte değilseniz psikolojik anlamda kendinizi güçlü hissetmiyorsanız dıştan gelen her şey sizde kaygıya neden olduğu zaman bozukluk daha da çok ortaya çıkabiliyor.
Bu sadece kişiyi değil tabii. Toplumu. Birlikte yaşadığı herkesi. Diğer insanları, işte çoluğu çocuğu varsa onları, aile büyüklerini, hayat arkadaşını, akrabalarını, dostlarını.
Herkesi etkiliyor. Daha önceki programda obsesif durumu konuştuk, takıntı problemini konuştuk. Mesela onun temelinde de kaygı vardır. Mesela hastalık insan için var olan bir durumdur. Yani durumlar vardır. Ölüm bir durumdur, hastalık bir durumdur, sevdiğiniz bir şeyi kaybetme durumdur. İşinizde başarı veya başarısızlık durumu, yani her pozitifin yanına bir negatifi de koyabiliriz. Aslında bunlar durumdur. Bizler bu durumları çoğu zaman problem olarak ya da bir üstü sorun olarak algılıyoruz. Şimdi durumun çözümüyle sorunun çözümü aynı şey değildir. Problemin çözümüyle sorunun çözümü aynı değil ama algımız eğer onu sorun olarak algılamışsa siz bu sefer o çözüm yerine yanına, çünkü bilginiz duruma göreydi. Soruna göre değildi. Çünkü sorun sizin çözmeniz gereken bir konu değil. Ya da sorun çok başlı bir nokta. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Sorunu çözemediğiniz için kaygı boyutuna başlıyorsunuz. Çocuklarda kaygı yoktur aslında. Gençlerdeki kaygılar da bizimle yetişkinlerdeki kaygılarla aynı değildir. Ama biz anne baba olarak, yetişkinler olarak bilgilerimizle ve çocuk yetiştirirken toplumsal anlamda da radyoyla, televizyonla, gazetelerle, eğitimciler olarak, doktorlar olarak fark etmeden çocuklara ve gençlere farklı kaygıları yükleyebiliriz.
Ne gibi?
Şöyle söyleyelim. Evet. Sınav kaygısı. Yani çocuklar normalde öğrencinin özelliği nedir? Sınava girecektir. Yani öğrencilik budur. Çalışacaksanız ne kadar öğrendiğinizin bir performansı vardır, ölçüm vardır. Buna da sınav dersiniz. Ama o sınav size eğer çok büyük bir boyutta sizin mesleki hayatınıza yer alacağı kadar iyi bir sınav, iyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir mesleki nokta, buna bağlı ekonomik durumunuz, ona bağlı sosyal statünüz, ona bağlı evlilik hayatınız gibi size en sonu baştan yüklediğinizde bu sefer ortaya çocukta demek ki çok zor bir durum var, ben bunu başaramayacağım. Aslında benim burada bir matematik problemi çözmem gerekirken bu matematik problemi çözemediğimde ben hayatımı kaybediyorum duygusunu yüklediğimiz zaman aslında bir noktada negatif bir enerji yüklemektir karşımızdaki insana. Burada anne babanın görevi çocuğa güven yüklemek ve pozitif enerji yüklemekken sınav kaygısı dediğiniz zaman çocuk da aslında sınav kaygı değildir. Sınava girecek, çalıştığı kadar yapacak, çalışmadığını yapamayacak. Ama kazanma ve kaybetme üzerine oturttuğunuz zaman bu sefer çocukta ciddi anlamda kaygı ortaya çıkabilir. Ya da gençte, pardon.
Evet. Gençte dediniz. Evet. Şimdi sosyal medyadan bize Aysun Hanım yazmış, diyor ki Özgür Hocam bana kaygı bozukluğu teşhisi konuldu diyor.
Evet.
Bu konuda ilaç tedavi görmekle birlikte bitkisel tedavi arasında kararsız kalmış. İlaç kullanmayı da çok istemiyormuş. Şimdi hangi tedavi yöntemini kullanmam daha doğru olur diyor. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz şeyler evet. varsa onları dinleyip sonra da bu soruya yanıt verebilirsiniz.
Aysun Hanım'a cevap verelim. Hayır. Şöyle yapalım. Aysun Hanım'la ilgili noktadaki konumuz şu. Birincisi kaygı dediğimiz durumda kişi kaygıya bağlı fizyolojik anlamda da değişiklikler ortaya çıkar. Yani orada normalde kaygı sadece kişinin o anki ruh durumu değiştirmez. Sürekli kalple ilgili işte tansiyon iş çıkışları yapabilir, ateş yapabilir, mide bulantıları yapabilir. Yani vücuttaki gerçekten fiziksel belirtileri de vardır. Karın ağrısı olur. Hepimiz sınava girerken mutlaka karnımız ağrır ya da işte midemiz bulanabilir. Şimdi bu normal bir durum karşısında kişinin hissettiği fiziksel bir belirtidir. Ama kaygı bozukluğu varsa kişi de artık tansiyonu kontrol etmekte, İşte kalp ritmi bozukluğu ortaya çıkabilir ya da çok bağırsak problemleri çıkabilir. Yani evet. Sürekli ishal olma, kabız olma gibi durumlar. Sürekli midede kusmalar ortaya çıkabilir. O yüzden de bu bir sonuçtur. Aslında Aysun Hanım şunu yapması lazım. Hangi ilacı kullanacağımdan ziyade ben hangi olayları nasıl algılıyorum? Yani benim hayatımda Aysun Hanım'ın yaşını bilmiyoruz, sorumluluklarını bilmiyoruz.
Onu yazmamış.
Yazmamış. Aysun Hanım farz edelim ki...
Ama büyük ihtimalle efendim yetişkindir.
Evet, yetişkin. Evet, yetişkin. Farz edelim ki anne ve eş sorumluluğu var ya da bir mesleki sorumluluğu var. Bunların üstesinden niye gelemiyorum? Benim buradaki eksiklerim nelerdir? Yetersizliklerim değil. Evet. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Ben bu sorumlulukları taşıdığım durumlarda bunları çözebilecek güçlü değil miyim? Kimden destek almam gerekiyor? Ben hangi durumlarda kendimi kontrol edemiyorum? İlk önce Aysun'un bunu ölçmesi lazım. Yani kendisiyle ilgili konuda herkes bilir nerede güçlüdür, nerede ne kadar yük taşıyacağınızı bilirsiniz. Performans olarak bakarsınız. Ben acaba çok mu yük taşıyorum? Başkalarının sorumluluklarını çok mu alıyorum? Yoksa çok ince düşünme dediğimiz detay düşünüp de olayların olmayan kısımlarını çok mu planlıyorum? Genellikle ilaç kullanmaya kadar gidiyorsa nedeni budur. O yüzden de ilaç kullanmaktan ziyade benim hayatla ilgili derdim ne? Kimden ilgi bekliyorum? Kimle ilgili hayattan destek istiyorum? O destekler gelmediği zaman güçsüz müyüm? Ya da benim yanında bana ait olan sorumluluklarımı yaparken çocuklarım, eşlerim, arkadaşlarım ben iyi insan olayım diye çok mu aşırı verici oldum? Bunun adını fedakarlık koydum da acaba bu mu beni yordu? Acaba sınırımı mı çizemiyorum? İlk önce Aysun Hanım bunu aklına sorup değerlendirmesi lazım. Eğer hayatında somut bir çözüm bulursa derse ki evet ya ben aslında çocuklarımın bütün yükünü ben almışım, hiç onlardan destek istemiyorum ya da her şeyi çok fazla düşünüyorum, çözemeyeceğim alanları da düşünüyorum gibi somut bir nokta buluyorsa ilk önce bunları akılla temizlemeye çalışması lazım. O yükleri biraz biraz bırakmaya çalışması lazım. Çevresine yeni bir Aysun Hanım alıştırması lazım. Tabii ilaca hemen gitmek çok doğru değil. Çünkü ilacın doktor verdiğine göre seviyesi nedir onu bilmiyoruz. Ama bitkisel anlamda rahatlatıcı. Hepimiz ıhlamur içeriz, papatya içeriz, melisa içeriz. Bunların hiçbir zararı yoktur. Onları içip bir noktada da aklını devreye sokması gerekiyor.
Şimdi program yapımcımız Nurettin Çelik tam konuya uygun bir şarkı seçmiş.
Evet.
Bir müzikle evet. Devam edelim biz. Bertu Cemil söyleyecek Kaygı. Türkiye'de saat 16.27. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de Özgül Piyade ile Hayata Dair programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada Hollanda'dan bir değerli dinleyicimiz Mustafa Bey bize bir soru sormuş. Diyor ki, bende kapalı alan korkusu var. Tır sürücüsüyüm. Bir defa aracın içine kilitli kaldım. Çığlıklarımı duyanlar yardıma koştu. Asansörde kalmaktan da korkuyorum. Kapalı kalsam belki gelip kapıyı açacaklar ama onlar kurtarana kadar ben ölürüm. Bu kaygının bir tedaviyi var mı? Bu kapalı alan korkusu herhalde.
Kaygıdan aslında kapalı alan korkusu ama temelinde yine kaygı var.
Kaygı mı yatıyor?
Evet, kaygı yatıyor. Nedeni şu. Şimdi dikkat edin, tır gibi çok güçlü bir aracı kullanıyor ve uzun yollara giden bir beyefendi. Korku yok. Evet. Güç de var aslında. Evet. Ama bir ufacık bir alana kapalı kaldığında sıkıntı var. Bunun nedeni kapalı alan korkusunun kaynağı başaramama duygusu. Daralacağım, boğulacağım ve güçsüz kalacağım. Kimse bana yardım etmeyecek. Güven problemi var. Aslında kocaman bir araba, tekrar söylüyorum yani. Tabii. Ve uzun yollar. Gece, gündüz nerelere gidiyorsunuz. Çocukluk döneminde cezayı kapalı bir alanda almıştır. Ya da çok fazla bağıran bir anneyle yetişmiştir. Sürekli iç dünyasına kapanma ve o kapanma noktasında da etraftaki insanlara duygularını açamama durumu söz konusudur. Ölmeyeceğini biliyor. Çünkü hani ölüm, ömür bitmiş söylüyorsunuz. Yani orada asansörde kaldınız diye ölmezsiniz. Çünkü orada bir nefes vardır ya da çözüm vardır. Şimdi yaş olarak da bu sorunları çözebilecek birisi. Yani asansörde kaldınız, ne yaparsınız? İletişim kurarsınız, ararsınız, sorarsınız, çözer. Dikkat ederseniz akıl gitti. Ne devreye girdi? Duygu. Kaç yaşın duygusu girdi? Farz edin bir beyefendi 50. Orada oldu 5 yaşında. Biri gelsin beni kurtarsın. Yani sanki bir çocuk oldu. Çocuklukta yaşadığı bir duygu. Çünkü insanlar yetişkinlikte yaşadığı bütün duyguların temelleri 0-11'de atılır. İnsanların 0-11 yaş dönemlerinde duygu kontrolü gelişir. Duygularla baş etme, doğru duyguları tanıma ve duygularla ilgili hayatınıza yön vermeyi 0-11'de öğrenirsiniz. Çünkü 11'den sonra soyut kavram gelir ve aklınızı kullanma dönemidir. 11'e kadar aileler çocuklara aklını kullanmayı ve duygu kontrolünü öğretmeleri lazım. Ya da duygularını doğru yönlendirmeyi. Ama sağlıklı anne baba olmanız gerekiyor onun için de. Tabii. Yani siz de çocuklara kızmama, bağırmama, onlara ceza vermeme konusunda ya da onları eğitirken hangi yöntemi kullanma konusunda bilmeniz gerekiyor bu konuyu. Eğer bilmezseniz, siz öfkeliyseniz, siz kızgınsanız, siz korkuyorsanız, siz güvensizseniz çocuklar aynı bir fotoğraf makinesi gibi çeker ve aynı şekli kendilerini de hal boyutuna getirebilirler. O yüzden de beyefendi şuna karar verecek. Sakinliği koruma dediğimiz, bir tehlikeyle karşılaştığında çözüm üretme dediğimiz, o sıradaki aklına ve kendi yeterliliklerine uygun akıl kavramını ortaya çıkarma dediğimiz konudaki yetersizliği
vardır. Yani otokontrol mü girecek?
Evet, otokontrol. Otokontrolde ama şöyle bir nokta var. Bakın, bir defa aracın içinde kilitli kaldım, çığlığımı duyanlar yardıma koştu. Şimdi aracın içinde kilitli kalsa ne olur beyefendiye? Hiçbir şey olmaz. Yani camı açabilir, kırabilir camı. Yani gücünün içinde. Hadi asansör bir nokta. Dıştan
müdahale lazım, doğru.
Burada ne var? Fiziksel olarak insan yaş olarak 40-50 yaşında olmasına rağmen duygusal olarak, yani duygu kısmında büyük bir ihtimalle 5-6-7 yaş. Aslında bir olayı algılama ne olduğunu, yani asansör olduğunu biliyor. Arabanın içinde kilitli kaldığını bilir 5 yaşındaki çocuk ama çözemez. 5 yaşına düşüyor. O yüzden beyefendi şöyle düşünecek. Ben bir tır şoförüyüm, bu kadar yaştayım ve ben bir problemle karşılaştığımda çözebilirim. Doğru telkini kendine söyleyecek. Bir problemle karşılaşmak önce sakin kalmam lazım. Çözüm üretmem lazım. Bunu orada kaldığı zaman değil. Asansörde kalsam nasıl çözerim? Kapalı bir alanda kalsam nasıl çözerim? Aslında beyefendi ölümden korkuyor.
Öyle mi?
Evet, kabirde kalmak. Kapalı yerde kalacak, boğulacak.
Nereden nereye geldik?
Evet. Büyük bir ihtimalle sevdiği birini erken kaybetmiştir. Ve görmemesi gereken dönemde bir kabir dönemi görmüştür. Ya da belki bir filmde bir korkuyla ilgili, ölümle ilgili bir şey görmüş olabilir. O yüzden de çocukların üzerinde bu tür yapıların etkisi olduğunu bilip bugünkü şeklin ileride onun kimliği olduğunu unutmadan anne babalık yapmak lazım ya da eğitimcilik yapmak lazım. O yüzden beyefendi şimdi oturacak, diyecek ki ya ben kimim? Şu yaştayım. Boyum bu. Mesleğim bu. Ben bunların üstesinden gelebiliyorum. O zaman ben herhangi bir noktada kapalı bir yerde kaldığımda ya da ölümden korktuğumda şunu bilmem lazım. Benim çözüm alanım nedir? ne yapabilirim, onları tek tek düşünmesi lazım başka zaman ki kaygı geldiğinde akıl devreye girebilsin. Kaygı aklın yok olduğu bir andır. Öfke aklın üstünün örtündüğü ve ağır böyle nasıl söyleyeyim demir külçelerle örtüldüğüdür ki kişi zarar verir karşısına ve sonra öfke gittikten sonra bakar ki ben ne yapmışım. Kaygı öyle değil. Kaygı biraz daha hafifsiz gibidir. Daha çabuk kaldırabiliriz onu. O yüzden beyefendi eğer daha önce daha sakin olduğu dönemde aklını kullanmayı öğretici başka şeyler yaparsa kaygı rahata, durumunda rahatla
kavuşacak diyorsunuz. Şimdi benim çok sık karşılaştığım, pek çok insanda gördüğüm ki mutlaka ve mutlaka siz de rastlıyorsunuzdur. Bir fare korkusu var.
Evet, ben de çok korkarım.
Öyle mi? Evet. Şimdi hemen ona geleceğim. Hı-hı. Yani kadını erkeği fark Hı-hı. etmiyor. Hı-hı. Şimdi çocukluktan da emin oldum. Zaten pek çok psikolojik korkunun ya da endişenin, işte tasanın, kaygının kaynağını biz çocukluktan Hı-hı. itibaren görebiliyoruz. Bunun orijini nedir? Nereye gidiyor bu
iş? Annenizde var mıydı korku acaba babanızda ya da? Acaba görerek öğrendiniz babam mi?
Babamda şöyle, babamda bir iğrenme, had safhada iğrenme Hı-hı. vardı. Yani öyle Hı-hı. eline odunu alıp öldüremezdi. Hı-hı. İğrenirdi.
Güzel. Şimdi çocuksunuz ve babanız bir fareyle karşılaştığında siz babayı rol model alıyorsunuz ve çözmesini istiyorsunuz. Güçlü bir baba görüyorsunuz. Babanız ne yapması lazım? Onu çözmesi lazım. Babanın niye çözemediğinizi sonra öğreniyorsunuz. Ama çocuk aklınızda babanız onu çözmüyorsa o zaman korkacak bir şey vardır. Siz o korkunun üstesinden babanız gelmiyorsa siz nasıl geleceksiniz? Hmm. Çocuksunuz. Bu sefer sizin iç dünyanızda kaygı tohumu ekilmeye başlıyor. Sonra her fareyi gördüğünüzde size güçsüzlük kavramı ekilmeye başlıyor. Ve daha sonra bunun temelinde siz şöyle söylüyorsunuz. Ben aslında güçlü bir insanım. Hiçbir şeyden korkmam ama farenin karşısında korkuyorum diye bir mantık geliştiriyorsunuz. Birinci konu bu. İkincisi gri ve tüylü noktalarda çocukluğunuzda bir travma olabilir o noktada. Mesela ben kendim fareden korkarım ben ama bu korku benim hayatımı fobi boyutunda olmadığı için hayatımı esir almıyor. Ne olabilir? Farz edelim ki bir arkadaşınız sizi ona korkutmuş olabilir. Ya da tüylü gri renkli biri giysi giyen birinden bir fiziksel bir ya da sözel bir şiddet görmüş olabilirsiniz. Yani bir öğretmen, bir büyük olabilir, bir dede olabilir belki. Yani bir şeyle vurmuş olabilir. Ben de çocukluğumda bizde telekler vardı, gri renkli kas tüyleridir. Annem biz yaramazlık yapmıyordu.
Nerelisiniz efendim bu arada?
Azeriyim ben.
Azerisiniz.
Annem onu önümüze koyardı ki biz koyarmış çocukken biz onu görüp korkup inmiyoruz kanepenin üstünden ki aşağı diye. Tabii nedir? Gri ve tüylü bir şey, korkulacak bir şey. Gri ve tüylü nedir? Fare. Onunla bağlantı kuruyorsunuz. Yani bu da çocuklukla alakalı.
Sizin korkunuzun kaynağı bu. Bu mudur?
Evet. Enteresan. Sizin de babanızın güçlü olma konusunda sizi onu yok etmesi lazımdır. Çünkü baba sizi koruması lazım. Onu tehlikeye karşı iğrenme huyunu sonradan ifadelerinden öğreniyorsunuz. O an bilmiyorsunuz o durumu. O yüzden de siz aslında fareden korkmuyorsunuz. Aslında fareden iğreniyorsunuz.
Yok yani bende de mesela gördüğüm zaman iğrenirim.
Evet. Bu sonra
yani arkama bakmadan kaçma gibi bir huyum yoktur ama iğrenirim. Yani
ve ama orada ne var? Yine farenin karşısında bir güçsüzlük var.
Var var tabii. Var, var.
Bu şöyledir. Fareyle her yerde karşılaşmadığımız için Hı-hı. bizim için bu hayatın önüne bir engel değildir. Ama kaygı şudur. Burada fare yok. Hı-hı. Ama bir ses duydunuz. Fare sesine benzedi. Siz bana şunu söylüyorsunuz. Burada fare var mı? Burada fare var mı? Burada bu kaygı işte.
Kaygı.
Bu tabii, kaygı. Tabii. Hastalık boyutuna geldi artık. Tabii. Bozukluk bu boyutuna geldi. Ve siz artık burada duramıyorsunuz. Sanki fare varmış da size o zararı veriyormuş gibi. Artık bu kontrolden çıktı. Sizin de kontrolünüzden çıktı. Artık ne sizin aklınız ne de sizin duygunuz bunu kontrol edemiyor. O zaman işte doktora ihtiyaç bulunuyor. Artık yani, bunu tedavi ediyorsunuz.
Belgesellerde mesela evet. televizyonda izlediğim belgeselde fare fobisi olan bir kadıncağız İngiltere'deydi. Bir klinik vasıtasıyla sonunda üstelik de kocaman hı hı. ama rengi tabii hı hı. o kadar kötü değil. Kucağına aldı o korkan hı hı. kadın ve fareyle ahbap oldu ve onu okşamaya başladı. Yani orada, bunların tedaviyi olabiliyor.
Tabii orada şöyledir. O noktada size güven verecek kişi yanınızdayken hı. yani korku yanınızda bir bireyle beraber hareket ediyorsunuz. Ben size güven veriyorum. Bana güveniyorsunuz bir şey olursa. İşte evet. sorun oradan kaynaklanıyor. Hı hı. İşin ilginci şudur. Korku ve kaygılarda bulunduğumuz fiziksel yaş ve zihinsel yaşta değilizdir. Korku ve kaygılarda korkuyu yaşadığımız yaşa düşeriz. O yüzden güçsüzlük hissederiz.
Anladım.
Ve bizler genellikle kişinin o yaştaki duygularını anladığımız zaman çözebiliriz. Yani farz edelim ki işte beyefendi kaç yaşında bunu yaşamışsa o yaşa dönüp o yaşa göre tedavi uygularsın. Yoksa insan kocaman biri. Yani akıl olarak baktığınızda çözebilirsin. O yüzden de kaygısı olanlarla asla eleştirmemek, onları önemsiz gibi görmemek, ciddiye almak. Ama bu ciddiyi de bir hastalık olarak değil de tümü bütün olarak bakmamak yani. 10 birimse bir insan, içinde bir birimini değerlendirmek lazım. 9'da güvenlisin ama burada bir sıkıntı var, sorun değil diye bakmak lazım.
Daha önceki programlarda da değerli meslektaşlarımla belki bu konuları mutlaka konuşmuşsunuzdur ama bu anlattıklarınızdan çocukluğun ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Çocukken çocukları belli objelerle korkutmama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela umacı gelir, öcü, cız. Bak köpeği söylerim seni ısırır ya da kedi gelir tırmalar. Çünkü köpeği görünce nevri dönen oluyor. Kediyi görünce ne yapacağını bilemeyen oluyor.
Çünkü orada neden şu. Evet. Bizim amacımız ne olursa olsun yani çocuğu sınır çizmek ya da çocuğun kontrolünü elimize almak amacımız bu olabilir. Ama çocuk da bilgi olmadığı için ve duyguların gelişme dönemi olduğu için siz onun programına ilk önce o korkuyu yüklüyorsunuz. Tabii. Bilgi geldikten sonra da kişi o korkunun üzerine o bilgi onun çözüm üretmesini engelliyor. Hı hı. O yüzden ilk önce hayatımıza bilgi gelmeli, sonra duygu gelmeli. Anne baba o yüzden aklını kullanarak çocuğa güvenli bir ortam sağlar ve güvenli bir duyguları çocuğa aktarır. Çocuk bir tehlikeyle karşılaştığında bakar bildirimle, aa bunu çözebilecek bilgi var bende, bunu çözecek bilgi var demesi lazım. Onun için iyi anne babalık gerekiyor.
Şimdi yine sosyal medyadan bize ulaşan bir değerli dinleyicimiz Erdem Bey demiş ki, benim sürekli olarak trafik kazası yapmaktan kaynaklanan bir korkum var. Ne zaman araba kullansam çok ciddi bir kaza yapmak, birilerinin ölümüne sebep olmak gibi düşünceler aklıma geliyor. Bu da günlük yaşantıma zarar verir hale geldi. Benim yaşadığım problem, kaygı bozukluğu olduğu anlamına mı gelir? Bu sorunun bir çözümü var mı? Teşekkürler.
Evet, şimdi kaygının asıl temeli şudur. Kaygı kişinin korku problem değildir. Fobi kısmı problemdir. Kaygı kişide olmayan bir şeyi de abartma olarak da değerlendirdiğimizde bozukluk kısmına
burada
geliyor.
Burada olduğu gibi.
Evet, ama buradaki beyefendi bir kaza yaşamış.
Evet.
Bir o kazaya bağlı sonuçları biliyor. Yani aslında bir olayın giriş, gelişme, sonuç bölümünü biliyor. O yüzden de bu sonucu oluşturan kim beyefendi? O sonucu tekrar niye oluşturmasın? Olabilir tekrar. Buradaki problem bu. Yani ben ona göre beyefendi diyor ki ben dikkat ettim. Her şeyi de yaptım ama böyle bir kaza oldu. Bir daha niye olmasın? O zaman arabayı kullanmayayım. O bu olmaz. O zaman trafiğe çıkmayayım. Bu da olmaz. İşte buradaki nokta şu. Sonuca baktığınızda bir kaza oldu. Döner bakarız. Ben trafik kurallarını ihlal ettim mi? Ya da trafikle ilgili bir riske girdim mi? Ya da dış taraftan gelen etkenler ne kadardı? Zaten raporlarda onun için derler ya, şu kadar kusurlusunuz derler. Şimdi buradaki beyefendi bakar. Benim hatam nereden kaynaklanıyor? İşte hız yapmıştım. Ya da araba kullanırken telefon kullanmıştım. Ya da müzik çok açıktı. Veya o an çok dalgındım gibi. O zaman ne yapmam gerekiyor bir daha araba kullandığımda? Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için bunlara özen göstermem gerekiyor. Ama siz bu çözüme değil de sonuçtaki probleme odaklanırsanız bu sefer ne yapıyorsunuz? Sürekli sorun gelecek. Aynı tehlikeye yaşayacak mısınız gibi başlıyorsunuz. Çözümü yapacak kişi yetişkin ve araba kullanan biri. Sonucu yaşayan da o. Ama bu sonuçtaki kişi sizsiniz ama burada bir hatalar var. Ya da dışarıdan bir hata var. Bazen de dışarıdan hatalarda da tevekkül etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü bizim gücümüzün dışında olan bir güç de var. Yani orada diyeceğiz ki ben üstüme düşeni yaptım. Yani gerisini Allah'a bırakıyorum dememiz lazım. Kaygının bir noktası da kişinin kendi gücünün dışındaki alanlara da müdahale etmesidir. Halbuki sınırlı bir alanımız vardır. Biz burada şu binanın içinde burada olana ancak müdahale edebiliriz. Yan binadakini biz bilmiyoruz o noktada ama yan binada bir şey olacakmış gibi ya da bir ses geldiğinde burayı bırakıp kaçarsak buradaki sorunu biz durumu sorun haline getirmiş oluruz. O yüzden de beyefendi şöyle düşünecek. Ben araba kullanan bir insan olarak kazayla karşılaşma ihtimalim olabilir. Böyle bir durumda dikkat etmem gerekenler nedir? Dış dünyaya nasıl dikkat etmem gerekiyor diye sesli telkin gerekiyor. Sessiz telkin işe yaramaz. Sessiz sizinle konuşur gibi, siz benimle konuşur gibi. Hayır, ben bir daha trafiğe çıktığımda şuna dikkat edeceğim. Uyanık olacağım. Bunlar benim için önemli konular diyeceğiz. Ama gerisini de birazcık tevekkül etmemiz gerekiyor.
Şimdi efendim, yani çocukluğumda yaşadığım bir hadiseyi paylaşayım hemen. Mahalleden arkadaşımız, adı Birol'du. Şimdi Birol 9-10 yaşlarında ailesiyle birlikte bir gazino evine gitmiş ve o gazinodaki masanın üzerinde ve masaların üzerinde rakamlar vardır. İşte garsonların daha rahat siparişleri alıp götürmesi için falan 22 yazıyormuş. Şimdi Birol o çocuk kafasıyla takmış o rakama 22'ye. Ve Birol mahallede ben 22 yaşında öleceğim diye dolaşmaya başladı. Ve biz bunun ne kadar saçma olduğunu o çocuk kafamızda anlatmaya çalıştık. Sonra ve ama bu ara sıra hakikaten yani uzun yıllar devam etti. Birol 22 yaşına geldi ve Allah selamet versin yaşantısına devam etti. Bir şey olmadı. Şimdi Birol'un böyle bir kanıya kapılması yani etraftan da kimse böyle bir yönlendirmede bulunmadı Birol'a. Neden olmuş olabilir?
Şöyle bir şey söyleyeyim. 9 yaşındaki çocuk bir gece gazinoya gidecek kapasitede bir çocuk değildir.
Gündüz.
Gündüz yani, ya da gece.
Evet.
Öyle bir ortamda bulunacak bir çocuk değildir. Çünkü çocukların daha temiz, daha iyi yerlerde olması gereken bir noktadır. Orası biraz daha büyüklerin kontrol olarak onların kendi yaşantılarına göre eğlendikleri bir mekan. Şimdi Birol'da suçluluk duygusu var. Ben olmamam gereken bir yere gittim ya da orada bulunmamam gerekiyordu. O rakamı gördüm. Allah beni cezalandıracak.
Peki bu gazino olmasa da bir lokanta?
Yok olmazdı. Gündüz. Yok olmazdı. Gazino olduğu içindir. Çünkü 9 yaşındaki çocuklar doğru ve yanlış kavramında yapılan bir yanlışın suçluluğunu kendilerinde ararlar. Biz bunu çocuk tacizlerinde çok görüyoruz. 11 yaşından önce tacize uğrayan çocukların suçlulukları kendilerinde ararlar. Onda suç yoktur. Yanlış olan benimdir. Çünkü 11 yaşından önce çocuklar kendinden büyükleri hep doğru görürler. Hatalar onlara aittir. O yüzden de Birol'daki bu suçluluk duygusu 22 yaşına kadar onu perişan etmiştir. Ölmemişse de ölmüş gibi yaşamıştır. Halbuki orada çocuğa çok basit bir noktada. Oturup ona senin gittiğin yer bir eğlence mekanı. Ailen de gitmişsin ya da arkadaşınla gitmişsin. Burada günah olacak ya da suçlu olacak bir durum yok diye bir terkinde bulunmuş olsaydı bir tık kadar basit bir durum sorunu çözebilirdi.
Biz bunu hep sorduk. Yani o bana bir işaret diyor 22.
Onu bilmez.
Ya nereden böyle bir kanıya kapıldın? Yok diyor yani göreceksiniz falan diyordu.
Orada o duyguyu bilmez. Yani çocuklarda duygu tanımlama yoktur. Bizden anlatırız deriz ki işte benim canım sıkıldı, moralim bozuldu. Çocuklarda mesela programlarda yapıyoruz mesela bir tırnak yeme problemi temelinde güven problemi vardı. Çocuk tırnak yiyerek duygusunu ifade eder. Ya da altını ıslatarak ifade eder çocuk. Bizim gibi duygularını sözel ifade edemez. Zaten yetişkinlerde gördüğümüz kaygı noktalarının temeli duygularını çocuklukta doğru öğrenmedikleri için yetişkin olduklarında duygularını sözlerle ifade edememe noktası. Ben şundan endişe duyuyorum. Bundan korkuyorum değil de aynı çocuk gibi o endişeyi ve o korkuyu yaşama durumudur bir noktada kaygı. O yüzden de çocukluk döneminde duyguların tanımlamadıkları, ne anlama gelmedi. Mesela çocuklar mideleri bulandığı zaman çocukken tarif edemezler. Der ki buraya bir şeyler oluyor derler. Aynı onun gibidir. O yüzden de yetişkinlik döneminde yaşadığımız problemlerin kaynağında tekrar söylüyorum kaygı noktasında geri dönüp çocukluğumuzda nerede bir şey yaşadık kendimiz de onu bulmamız gerekiyor. Yapabiliriz de onu. Ya aslında ben o sırada çocuktum. Şimdi yetişkinim yani sorun olmaması gerekir diye düşünmek gerekiyor.
Şimdi Belçika'dan Serap Hanım ulaşmış bize demiş ki hocam ben 36 yaşındayım 16 yıllık evliyim. Eşimin ailesi eşimin benimle evlenmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle yıllardır görüşmedik. Geçen yıl kayınbabam vefat etti. Onun ölümünden dolayı da ben suçlandım. Senin davranışların şekerini çıkardı, felç oldu, sonra da öldü demişler. Cenazeye çocuklarım katılmadı ama biz eşimle katıldık. Ancak sanki bütün bakışlar benim üzerimde gibiydi. Bu durum beni çok etkiledi. Artık sevdiğim insanlarla bile görüşmüyorum. Tamamen içime kapandım. Bulunduğum durumdan nasıl çıkabilirim?
Evet, bu çok ciddi bir nokta. Bir kere yaş olarak genç ama problemi büyük bir problem. O yüzden Serap Hanım'dı galiba değil
evet,
mi?
Belçika'dan.
Şimdi Serap Hanım bir kere birilerine biz tansiyon da çıkarsak, şeker de çıkarsak farz edelim ki davranışlarımızda karşıdaki kişi bu konudan kızgınlık alsa, bir duygu alsa bizim davranışlarımızdan. Desek ki onun yüzünden ben bu hali yaşadım desek de ölümüne neden olamıyoruz biz. Çünkü ölümün kavramını biz çizemiyoruz. Yani onun ömrü, kaderi belli. Şöyle bir şey söyleyelim. Evlilikle ilgili konuda hanımefendinin evlenmesine karşı çıkmış. Artık çocuklar olmuş. Aslında o kayınpeder ve kayınvalide, beyefendinin, hanımefendinin, eşinin ailesi bunu kabul etmesi gerekirdi. Yani doğru veya yanlış bir tercihi var oğlunun. Ve çocukları olmuş burada. Şöyle düşünmesi gerekirdi. Yani benim ilkelerime aykırı bir evlilikti. Evet. Yani biz bu evliliği onaylamadık ama kader oldu. O zaman ben bunu kabul edeyim. Ve bununla ilgili, evlilikle ilgili gelinimi, torunlarımı dışlamayayım diye düşünmesi gerekirdi. Aslında burada Serap Hanım'da bir sorun yok. Serap Hanım şöyle düşünmesi lazım. Yani ben bu evlilik kararını verirken tercihimi kullandığımda o büyüklerin biraz daha hoşgörülü olması gerekirdi. Onun için de bugün kayınpederimin ölümüyle ilgili bu hoşgörüyü evlendiğimde gösteremeyenler cenazede de göstermeyeceklerdi bana. Bu normal bir durum. Bundan sonra da göstermeyeceklerdi. O zaman bu hoşgörüyü bilmeyen ve biraz daha büyük olarak olgun davranamayan bu aile yapısından dolayı etkilenip de ben hayatımı perişan etmemeliyim. Yani karşıdaki insanın davranışı zaten yanlıştı. O yüzden bu yanlıştan bir doğru çıkmaz. Ne diye karar verecek? Olabilir. Ömür bitmiştir. Kaderdir. Ben hayatıma devam etmeliyim demesi lazım. Birinin fikrine değer veriyorsak o insan doğru davranmalı. Bir kayınpeder ölmeden önce de gidip ya da evliyken torununuz var kabul etmeniz gerekirdi. Ne olursa olsun. Böyle bir hakkımız yok o noktada. O yüzden de hanımefendi rahat olsun. Ne ölmeye vesile oldu ne de bundan sonra onların hayatına göre kendi hayatını planlama konusunda hata yapmaması gerekiyor. Onlar yanlış kararlar vermişlerdi. Hanımefendi yanlıştan ikinci bir yanlışı çıkarmasın.
Şimdi son 1,5 dakika girdik.
Evet.
Program müddetince söylediklerinizden çok net bir sonuca ben ulaştım kendi adıma. Kaygı bozukluğu üzerinde çok fazla durulacak, endişeye kapılınacak bir konu değil.
Evet.
Çünkü çözümü var.
Var.
Tedavi
evet.
var.
Evet.
Ama burada insanlara çok büyük görev düşüyor
çok.
Anladığımız kadarıyla.
Hı-hı.
Bir kere Hı-hı. kendilerine güvenecekler. Dolayısıyla bunun gelip geçici bir duygu olduğuna başta kendilerini inandıracak.
Evet. Onun içine girmeyecekler.
Yok edecekler.
Evet, yok edecekler.
Yok edecekler.
Akılla.
Otokontrol
düşünün.
Mekanizmaları evet. devreye girecek. Her şey söylediklerinizden ben o sonucu çıkardım. Yine beynimizde
evet.
sona eriyor.
Evet.
Doğru değil mi efendim?
Akıl ve tevekkül.
Evet.
İnanma. Hem evet. kendine inanacaksınız hem yaradana inanacaksınız. İki inanma arasında bütün engelleri aşabileceğinize güveneceksiniz.
Evet.
O zaman olacak.
Efendim çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Gerçi programı siz hazırlıyorsunuz. Dolayısıyla gene bu bilgileri bize aktardınız.
Ben teşekkür bizim ediyorum.
Bizim vasıtamızla da saygıdeğer dinleyicilerimizi aydınlatmış oldunuz. Ve sevgili dinleyicilerimiz böylelikle Özgül Piyade ile Hayata Dair programının bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Programımız Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ortak olarak yayınlandı. Memleketim FM'de kumanda masasında Sergül Doğan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kumanda masasında Ayhan Taşçı, programı hazırlayan Özgül Piyade, program yapımcımız Nurettin Çetin ve ben Deniz Cem Kırçak her zaman olduğu gibi huzurlarınızdan sevgi saygıyla ayrılıyor ve Emre Aydın'la sizi baş başa bırakıyoruz. Soğuk odalar. Hoşça kalın.
Durdu zamanım bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar? Örtünsem kat kat yorganlar ama soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsem kat kat yorganlar. Ve kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar.
Durduğu zamanım bir şey diyemedim. Gitmek istedim. yüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari
iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtün sen kat kat yorganlar, aman soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtün sen kat kat yorganlar.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.